Ayrım 46, sayfa 351. Ali Nihat, Türklerin söz konusu örnek edebiyatlara intibak uğrunda nasıl cehd ettiklerinin anlaşılabilmesi için uzun araştırmalar yapılmasının gerekliliğini öne sürer. Dipnot 14. Doktor Ali Nihat Tarlan, sanat bakımından edebiyatımızın dahili tekamülü, CHP Konferanslar Serisi, Kitap 3, S27. Divan edebiyatı, intibak olayını yaşayan bir edebiyattır. Bu, hem daha önce ortaya çıkan edebiyatlar için geçerlidir, hem de tabi olduğu sanatı da belirleyen kurallar için geçerlidir. Necip Fazıl'ın ve Rüştü Şardağ'ın sözünü ettikleri divan edebiyatını besleme, ona arka plan olma durumu böyle anlaşılabilir. Necip Fazıl, bir başka yerde aynı olayı daha açık olarak veriyor. Hamit'ten evvelkiler, cemiyetlerinin en muvazeneli, en tezatsız mevsiminde yetiştiler ve fert, cemiyet ve öz kaynak arasındaki vezinli atmosfere kendi şahsiyetlerini katmaktan başka bir şey yapmadılar. Dipnot 15. Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhak Hamit ve dolayısıyla S14. Bu müvazeneyi sağlayan İslam kültürünün her alanla ilgili kendi merkez inançları doğrultusundaki yönlendirmeleridir. Divan edebiyatı, İslam kültürünün sanatla ilgili belli başlı düsturlarının çizgisinde büyüyüp gelişmiş, yaşadığı sürece de kendi doğrultusunu yani sanat ufkunu hiç değiştirmemiştir. Vasfi Mahir'in divan edebiyatı için kullandığı kültür edebiyatı, dipnot 16, yaklaşık aynı düşünceyi vermeye çalışıyor. Aynı yazısındaki şu cümlede yönlendirici güç için şark ruhu ifadesini kullanıyor. İşte mütekamil ve olgun şark ruhunun edebiyata getirdiği bir estetik kaidesi ki, bugünkü ilmi ve psikolojik esaslara da hiç yabancı değildir. Dipnot 17. Dipnot 16. Vasfi Mahir Kocatürk, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Varlık Dergisi, 15 Ocak 1936, N61, S200. Dipnot 17, AG, S201. Hangi adla anılırsa anılsın, temelde birleşilen nokta, divan edebiyatında geçerli olan sanat felsefesinin bir arka plana bağlı oluşu, oradan beslenişidir. Onun kendi içinde önemli bir değişiklik olmadığı için, sanat felsefesi de değişmemiştir. Sürekli aynı çizgide yürüdüğünden, hep bir gelişme, olgunlaşma devri göstermiştir. Çağıyla uyumlu oluşunun bir değişik biçimi sayılsa bile, burada asıl vurgulanmak istenen, buna bağlı olarak kendi içindeki uyumdur. Sayfa 352. Söz konusu bütünlük, zaman açısından ele alınınca her dönemde aynı özellikler gösterip göstermediği, yani nesiller arası çatışma gündeme gelecektir. Bölümün başından beri açıklanmaya çalışılan bütünlük aslında bunu da içinde barındırıyor. Bir kaynaktan beslendiği, onun sanat adı altında uygulaması gerçek olunca, bu beraberlik yaşadığı sürece çatışma olmayacağı muhakkaktır. Bu konuda en açık bilgi Yaşar Nabi'dedir. Aradaki zamanın uzunluğuna rağmen Fuzuli ile Nedim arasındaki fark, mizaç ayrılığından mütevellit eda farkını, zaman ve mekan ayrılığından mütevellit şive hususiyetlerini bir kenara bırakırsanız pek küçüktür. Her şeyden evvel şiirin tabi olduğu kaidelerde hiçbir değişiklik yoktur. Bu itibarla Nedim neslinin Fuzuli neslini yadırgamasına ve ona karşı yeniliğin isyan bayrağını açmasına mahal yoktur. Dipnot 18. Yaşar Nabi Nair, Eski Yeni Davası, Varlık Dergisi, 1 Haziran 1940, N166, S545. Yaşar Nabi, eski yeni çatışmasının olmayışını, bölümün başından beri sözünü ettiğimiz bir kaynaktan beslenmeye bağlıyor. Şiirin hiç değişmeyen kaideleri, divan edebiyatının aynı özellikler gösteren kaynağının varlığına bağlanacaktır. Burada açıklanması gereken önemli bir nokta vardır. Divan edebiyatının kaynağı, doğrudan bir müdahale ile sanatçının elini, kolunu bağlayarak engel olmaz. Çünkü kendi hususi yeteneği söz konusudur. Sanat, o yeteneğin bir yansımasıdır. Çözüm için Melih Cevdet'in o yıllarda çıkan bir yazısına dikkat edilebilir. Hem inkar edenlere karşı asabileşmek beyhudedir de. Çünkü onlar bu işi yalnız kendilerini düşünerek yapıyorlar. Ya haklıdırlar, kabul edelim. yahut haksızdırlar, ehemmiyet vermeyelim. Dipnot 19. Melih Cevdet Anday, Yenilerin İnkar Hakkı, Oluş Dergisi, 10-7-1939, N29, S1. Sayfa 353. Eskileri inkar eden yenilerin bu işi yalnızca kendilerini düşünerek yaptıklarını söyleyen Anday, nesiller arasındaki çatışmanın işleyiş mantığını veriyor. Böylece herkes kendi adına düşünüyor ve kendini haklı buluyor. Halbuki divan edebiyatında herkesin kendini düşünmesi, yani kendi doğrusunu genel doğru olarak öne sürmesi yoktur. Onda geçerli olan şu veya bu sanatçının doğruları değil, şiirin tabi olduğu hiç değişmeyen kaidelerdir. Herkes o kaidelere en uygun eseri vermeye çalışır. Bu yüzden onu kaideci olarak görenler vardır. Dipnot 20. Yaşar Nabi Nayır, Eski Yeni Davası, Varlık Dergisi, 1 Haziran 1940, N166, S545. Divan edebiyatı sanatçılarının ferdi yeteneklerinin bu kaidelerle boğulup boğulmadığını, onların geriye bıraktığı eserlerin incelenmesiyle anlamak mümkündür. Ancak o sanatçıların Melih Cevdet'in sözünü ettiği yalnız kendilerini düşünme konusunda farklı bir davranış göstermiş olmalılar ki, yeniler, inkar gibi bir haklarının var olduğunu ileri sürerek eskilerin sanat tecrübelerini yıkmamışlardır. Divan edebiyatı sanatçıları yalnızca kendilerini değil, o kaynağı düşünmek, kendilerini ona göre ayarlamak zorundadırlar. Bunda asıl dikkati çeken, sanat ve edebiyat çalışmaları da içinde olmak kaydıyla bütün bir insan hayatının söz konusu kaynak tarafından beslendiğidir. Yani sanatın çıkış noktası ferdin iç dünyasıdır ama o iç dünya da aynı kaynaktan beslendiği için çok farklı bir nesiller arası çatışmaya yol açabilecek bir sanat ortaya çıkmamaktadır. Sanatla kaynak arası ilişki konusunda Hasan Ali'nin verdiği bir örnek oldukça anlamlıdır. Yusuf ve Zeliha kıssası ise Tevrat'tan Kur'an'a geçmiştir. Tevrat'ta daha çok Yusuf'un macerası, Kur'an'da her ikisininki tafsil edilmiştir. Yusuf, kusursuz güzelliğiyle kemalin tecellisidir. Sevgisi ilahi aşka misaldir. Zeliha, şeytani hislerin ve şehvetin timsalidir. İslam şairleri ayetlerin anlattığı şekilde yazmışlar ve ondan dışarı çıkmamışlardır. Aksini yaptığı ileri sürülen Likai isminde bir şairin Beyazıt ikiye ithaf ettiği Yusuf ve Zeliha'sında evliya menakıbında hataya düştüğü için kitabının yakıldığını söylerler. Dipnot 21. Hasan Ali bu bilgiyi Latifi tezkiresine dayanarak vermektedir. Dipnot 22. Dipnot 21. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S-130, Dipnot 22, Latifi, Tezkire, S-304. Sayfa 354. Kaynağın çizdiği bir genel çerçeve vardır. Şair, bu sınırlara uymak kaydıyla istediği yorumu, anlatımı kullanır. Genel çerçevede sınırlara uymak konusunda bağımlı, o alanı taşmama konusu dışında özgürdür. Sözüne ettiğimiz genel çerçeve İslam kültürünün temel espri açısından geçerlidir. Çünkü o, insana bir yön vermek, ondaki espriden sapmaları gidermek durumundadır. Sanatçı da bir insan olarak aynı kurala uyacaktır. Şu veya bu sanatçıyı besleyen aynı kültür, bir başka kişiyi de beslediği için aralarında bir takım ortaklıklar oluşur. İnsanın ve eşyanın yorumu birbirinin aynısı veya benzeri olabilir. Böylece süren devirler içinde aynı kuralları kullanan sanatçılar gelir. İç dünyaları da aynı kültürce belirlendiği için sanatkar yanlarında benzerlikler olur. Divan edebiyatının kendi içindeki bütünlüğünün bu şekilde anlaşılması mümkündür. Sanatkarları içten bağlayan, kendi esprisinde olmaları için gerekli bütün önlemleri alan kültür, sanatı bir malzeme gibi görmez. Genel çerçevede o kültürle çok sıkı ilişkiler içindedir. Ama sanat olarak kendi problemlerini kendi içinde çözümler. Çok sıkı bir inanç ve düşünceye rağmen sanatın gelişmiş olması bundandır. Bu şöyle ifade edilebilir. İslam kültürü içindeki sanat veya en azından divan edebiyatı, bu kültürle ilişkileri bakımından bağımlı olması yalnızca onun kendi mecrasına yerleşmesinde etkendir. Bir kere kendi çizgisini bulduktan sonra kendi sistemini kurmak, kendine yeterli hale gelmek zorundadır. Sayfa 355. Divan edebiyatının bu kendi içindeki bağımsızlığına dikkati çekenler, ondaki sanat kaygısını gündeme getirirler. Ancak o sanatkarların her şark eseri sanatı gibi çok ince, traşide bir sanat hassasiyetiyle işledikleri öyle bir mazi-i edebimiz vardır ki, bu mazinin sırf bedi gaye gözetilerek, his, hayal ve manadan örülmüş nesci sanatını biz anlamıyoruz diye yırtıp atamayız. Dipnot 23. Baki Cinemre, Divan Bahçelerinde, Aksu Dergisi, Haziran 1935, N19-S1. Fuzuli'nin şiir telakkisi ve sanat ahlakı, bütün muhteva ve şekil değişmelerine tahammül edecek sağlam esaslara dayanmaktadır. Dipnot 24. Sabahattin Eyüboğlu, Fuzuli'de Şiir Telakkisi, İnsan Dergisi, Mayıs 1938, N2-S97. Bu iki alıntıdan anladığımız kadarıyla divan edebiyatının bir telakkisi, esası, ahlakı ve işleme yöntemi vardır. Bu bakımdan kendi sistemini kurmuş, bütünlüğünü sağlamış, her büyük sanatkarı tatmin edebilecek bir zenginliğe, ifade ve hayal malzemesine sahiptir. Tam bir anlatım olmamakla birlikte onun bu özelliğe ulaşmasının, bu edebiyatı daha sonraki bazı kişi ve edebi çığırlardan çok farklı kıldığını ortaya koymaya çalışan şu cümleler dikkat çekicidir. Bir Fuzuli'nin, bir Şeyh Galib'in edebiyatımızda bugünkü çeşnisini verebilen, onların muhayyile, imaj ve vüs'atine zamanımızın istihalesini perçinleyebilen tazelikte olduğuna kanaatimiz vardır. Dipnot 25. Celaleddin Ezine, Bir Ön Söz, Hamle Dergisi, Ağustos 1940, N1-S2. Fuzuli ve Şeyh Galip için bu söylenenler onların sanat karakterlerini belirliyor. Muhayyile, imaj ve vüs'at birer sanat kavramı olarak önemlidir. Onları taze kılan işte bu kavramlardır. Halbuki Yakup Kadri, Halide Edip ve Ekrem gibi birçok örnek aynı yazar tarafından eskimiş olmakla suçlanıyor. Onların hakikatlerini ancak frijider dolabında bile muhafaza edemeyecek hale geldik. Eskidiler. Kadın şapkası gibi modaya tabi fiyango ve renk hünerbazları modaları sürdükçe yaşarlar. Dipnot 26. AG-S2. Ya kendileriyle ya da birkaç kişinin ortak özellikleriyle ortaya çıkan ama devrin modası içinde yer aldığı için o modayla birlikte silinip gittiği ifade edilirken, divan edebiyatı sanatçılarının genel geçer edebi kavramları ile karşılaştırılmış oluyor. Sayfa 356. Divan edebiyatı sonradan ortaya çıkan her sanatçının kendine özgü sanatına göre bir açıdan eleştiriye uğruyor. Ama bu, onun kendi sanat telakisinin de bir özelliği olduğu için kendi kavramları ile ifade edilince eksiklikten çok onu bütünleyici bir nitelik oluyor. Celaleddin Ezine'nin de ifade etmeye çalıştığı gibi divan edebiyatının muhayyile gücü ve imajları onun kendi içinde çözümlediği ve çağlar boyu işlene işlene yeterli ve gerekli olgunluğa ulaşan önemli bir yanıdır. Belki de bir başkasının gerçekçilik kaygısına göre bunlar, tabiattan ve tabiilikten uzaklaşma, uydurmacı, mübalağacı ve teferruatçı, tamamiyle suni olabilir. Ama divan edebiyatının kendi sanat telakisi içinde değildir. Dipnot 27. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S-152. Bu konuda ilginç bir örnek de şudur. Divan edebiyatındaki sevgili imajını mahbubçuluk, homoseksüalite olarak görenler vardır. Dipnot 28. Mahbubçuluk suçlamasıyla ilgili bölümde bu düşüncede olanların geniş bir dökümü yapılmıştır. Şeyh Galib'in "Ya deylemez olduk, haberi Yusuf'u Mısır, sütlüce de bir mah ile şiir-ü şekeriz biz" beyti için Saadettin Nüshet Ergün şu açıklamayı yapıyor. Bu beyitte Galib'in sevgilisine bir ima bulmak mümkündür. Fakat Cezire-i Mesnevi şerhinde de bulunan bu beyit, Yusuf Sine Çak'ın maneviyatına atfen yazılmıştır. Dipnot 29. Saadettin Nüshet Ergün, Şeyh Galip, Hayatı ve Eserleri, Fasikül 1, S26. Sayfa 357. Süleyman Faik'in bu konuda olumlu düşünmediğini söyleyen Saadettin Nüshet, özellikle onun Galip'i sevmeyişine dikkat çeker. Sonuçta Galip'in Yunus Bey'e olan muhabbetini kalbi bir rabıtadan başka hiçbir surette tefsir edemeyiz düşüncesinde olduğunu söyler. Dipnot 30. AG S26. Bu edebiyatın kendi içindeki bütünlüğü onun bir başka oluşum içinde kavranılmasına imkan tanımayacak kadar kendine özgü varoluşların ortaya çıkmasını sağlar. Onları o kadar benimsemiş, kendi içinde beslemiş ve olgunlaştırmış, kopmaz bağlarla bağımlı kılmıştır ki ondan ayrı düşünüldüğü anda eski anlamını yitiriverir. Bir müzik parçasında notaların parçalarından bağımsız hali, mimari eserde tuğlaların yapıdan koparılmış şekline ise divan edebiyatı sanat telakkisi içinde de çeşitli unsurların durumu aynıdır. Onları oluşturdukları sanat eseri içinde değerlendirmek, eseri bir bütün olarak ele alıp yorumlamak gerekir. Asırlar boyu kendi bütünlüğü içinde sayısız dehayı tutabilen, onların ferdi özellikleri ile beslene beslene gelişen, bir yandan da onları doyurabilen bir sanat telakkisi, bunu biraz kendi olgunluğuna, biraz da hem kendini hem de insanı besleyen ana kaynağa borçludur. Ana kaynağın terki ile kendisinin de hayattan çekilmesi bu yüzdendir.